Radyo Doktoru. ...14.4 Türkiye'nin saatleri... ...Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar... ...güzel bir perşembe günündeyiz... ...artık Kasım'ın... ...bu pastırma sıcaklarının etkisiyle... ...daha iyi hissettiğimiz günlerdeyiz... ...ama bu da tabii beraberinde başka şeyleri getiriyor bize... ...hepiniz hoş geldiniz... ...biz bugün bunları konuşacağız aslına bakarsanız... ...yani grip midir, nezle midir... ...bunları konuşacağız, hangisi nedir... ...ya da bunun için ne yapmalıyız... ...yine uzmanımızdan bununla ilgili bilgi alacağız... ...aramıza hoş geldiniz... ...bu güzel günde bizi konuk ettiniz... ...memleket havası getirdik size... Nerede dinliyorsanız bizi artık mobil uygulamamız üzerinden TRT TV uygulaması üzerinden Türkiye'nin dünyanın neresinde olursanız olun bizi dinleyebilir takip edebilirsiniz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Radyo Doktoru'nda yine hayatınıza dokunmaya geldik. Geçen haftan nasıldı? Nasıl geçti?
Çok yoğundum. Poliklinikler çok yoğun. İnanılmaz hasta. Nezle, grip. Bugün bunları da soralım hocamıza.
Hocamıza soracağız. Öncelikle bize nasıl ulaşırsınız? Telefonla 090-312-463-3419 ya da 463-3421. Sosyal medyadan Radyo Doktoru adreslerinin hepsinden ve elektronik postayla da radyodoktoru@trt.net.tr adresinden bize e-mail yazabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa yine mevsimsel anlamda nezle ile griple ilgili olarak onları da eğer sorarsanız hocamıza burada canlı yayında sorarız ve birebir hemen de cevabını alırız. Kim bugün konuğumuz? Doçent Doktor Nur Hayat Bayazıt, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Sefa getirdiniz, sağlık getirin istiyoruz.
İnşallah.
Onun için konuşacağız. Öncelikle mevsimsel anlamda en sık görülen hastalıklardan birisi. Grip deriz, nezle deriz ama bir tanımlayamayız bunu, doğrusunu söyleyemeyiz. Önce doğrusu nedir, önce onu öğrenelim. Hangisi grip, hangisi nezle?
Özgürcüğüm çok haklısın. Çünkü toplumda hani hep ağzımız, dilimiz alışmış grip oldum diye. Yani hastalarım öyle geliyor. Ben grip oldum hocam diye geliyor. Nereden biliyorsun diyorum. Grip, nezle, soğuk algınlığı böyle hepsini bir çorba haline getirmiş durumdayız. Ama aslında birbirlerinden gerçekten çok farklı enfeksiyonlar bunlar. Bir tanesi çok korkutucu grip. Biz kendi işte tıp dilimizde influenza dediğimiz gerçekten. Diğeri ise soğuk algınlığı. Aslında nezle de bir soğuk algınlığı. Ama şöyle söyleyeyim size. Soğuk algınlığına sebep olan yüzlerce virüs var. Yüzlerce, 200'den fazla. Ve bunlar neyse ki öldürmüyorlar. Sayıları çok fazla. En fazla birazdan belki konuşuruz. Birkaç komplikasyona sebep oluyorlar ama genellikle ayakta böyle hafif bir ateş, var yok bir ateşle, kırgınlıkla belki geçiriyoruz. Ama grip dediğimiz hastalığı yapan bir tane virüs var. İnfluenza. Kendi alt tipi var. 1, 2, 3, tip A, tip B şeklinde. Ama kesinlikle öldürücü. Çok daha korkutucu. O yüzden zaten hani aman aşılanın diye böyle üzerinde döne dolaşa durduğumuz bir hastalık. Aralarında farklar var mı? Çok fark var.
Ama şurada aslında, aman evet. Hocam yani hani bir öldürücü dedik ya bütün gripler ölmeyecek tabii. Hani
elbette.
Sebep olabilir. Daha ağır seyreder diyelim değil mi?
Elbette. Ama hani bir hastalık eğer öldürebiliyorsa ona karşı biraz daha hassas, biraz daha duyarlı olmamız lazım. Semptomlarımız yani bulgularımızı ne tür şikayetler olursa grip olmuş olabiliriz. Belki bunun farkındalığını yaratmak çok önemli.
Bir de
bu program
önemli
açıdan
mi?
Önemli olacak.
Bir de yaş da önemli mi? Yani
çok.
Hani belli yaş gruplarında daha ağır seyreder
tabii,
mi?
Tabii. Çok haklısın Ebru'cum. Çok farklı şey, çok belli başlı gruplarda biz özellikle kendilerine dikkat etmelerini ve mümkünse aşı olmalarını istiyoruz. Bunların başında gebeler geliyor. Gebeler çok açık enfeksiyonun komplikasyonlarının hı-hı gelişmesine artı 65 yaş yukarı büyükler. Onlar çok önemli. Gerçekten ağır geçiriyorlar. Komplikasyonla geçiriyorlar. Allah korusun ölüme sebep olabiliyor. Ve kronik bir takım hastalığı olanlar ne gibi? Şeker hastalığı, hı hı, kalp yetmezliği, ondan sonra böbrek, kronik böbrek hastalığı, koroner arter hastalığı dediğim hani bu damarlarda tıkanıklık oluyor ya gibi hastalığı olanlarda mutlaka çok daha ağır geçtiği için dikkat edilmeli. Morbid obez dediğimiz aşırı kilolu, fazla hastalık derecesinde kilolu olan insanlar ağır geçiriyorlar. Bu grubun özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Grip semptomları açısından ve artı mümkünse öncesinde aşılanması açısından.
Peki grip olduğumuzu nasıl anlarız, nezle olduğumuzu nasıl anlarız?
Güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi nezle ya da soğuk algınlığı, ki dediğim gibi nezle soğuk algınlığının içinde yer alan yüzlerce virüsten bir tanesidir sadece. Tek bir, başka bir virüsün sebep olduğu bir hastalıktır. Şimdi nezlede bir iki gün içinde yavaş yavaş şikayetler başlar. Yavaş yavaş bir kırgınlık.
Eklemler
yavaş
ağrır.
Yavaş bir halsizlik. Çok az ağrır Özgür. Fazla ağrımaz. Yani kırgınlık olur. Hı. Ötekini söyleyeceğim onda ne olduğunu. Hı. Gripte ne olduğunu söyleyeceğim. İnanılmaz bir şey, hafif bir kırgınlık. Ve arkasından işte bir genellikle burun akıntısı. Bazen burun tıkanıklığı, hani böyle bir burun çevresinde döner olay. Zaten yapan virüsün adı da rinovirüstür. Burun virüsüdür Türkçe'ye çevirirsek. Latincesi böyle değişik, garip, bir komik bir ismi var. Ama gripte inanın grip olduğunuz saati bilirsiniz. Ben öğrencilerime öyle derdim. İşte hocam işte grip oluyoruz falan yaparlardı. Hiç hayatınızda grip oldunuz mu diye sorardım. Ben kendi adıma hayatımda iki kere grip oldum. Birisinde oğlum daha bebekti, ki bakın oğlum 21 yaşında. Bebekti ve ben gününü hatırlıyorum. Diğeri de 3 yıl önceydi. Saatini verebilirim size. Aniden sanki benim kızım da grip geçirdi. Onun çok güzel bir tanımı vardı. Ben hep böyle katıldığım işte ya da bu konuyla bilgi verirken hep onu örnek gösteririm. Anne demişti, sanki aniden birisi fişimi çekti. Gerçekten sanki fişiniz çekilmiş gibi böyle yığılıp kalıyorsunuz. O dakikada korkunç bir kas ağrısı, hatta gripe paçavra hastalığı derler. Korkunç bir kas ağrısı. Ben hastalarıma şey diye sorarım. Dayak yemiş gibi mi? Hani şimdi kasınız ağrır, eklemler ağrır ama dayak yemiş gibi kalkamazsınız yerinizden.
Ben hiç dayak yemediysem nereden bileceğim? Yemedim yani. Dayak yemedim. Bilmiyorum, herhalde öyledir diye.
Yani Allah korusun, umarım öyle bir tecrübe yaşamazsın Özgürcüm. Korkunç bir halsizlik. Hani hafif bir halsizlik değil de çok korkunç bir halsizlik. Ondan sonra hafif bir boğaz ağrısı olabilir ama nezlede de hafif bir boğaz ağrısını görüyoruz. Bunda özellikle mesela hapşırma. Hapşırmayı nezlede ve soğuk algınlığında daha fazla görürüz. Gripte genelde hapşırma olmaz. Çok ciddi bir baş ağrısı olur gripte. Hatta retroorbital deriz. Yani göz küresini hasta tarif eder. Göz küremin arkası ağrıyor hocam der, doktor hanım der. Ya hareket ettikçe
gözümü oynatamıyorum ben abi. Böyle benim de öyle olur mesela. Gözümü oynatamam mesela. Gözünü sağa çeviririm, Allah'ım falan derim
bir
böyle.
Bir ağrı. Evet. Evet. İşte ona retroorbital ağrı diyoruz. Neyse. Yani öyle bir ağrı ve çok şiddetli bir baş ağrısı vardır. Ha bir de gripte kuru bir öksürük olur. Yani balgamsız öksürük vardır. Nezlede öksürükle birlikte, hafif bir öksürükle birlikte balgam olabilir ama o akciğerlerden kaynaklanmaz. Geniz akıntısı olur. Hani burun akıntısıyla birlikte geriye doğru da bir akıntı olur. Geniz akıntısı deriz biz ona. Onun verdiği böyle hafif bir iritasyon öksürüğüyle birlikte çok hafif bir şey olabilir ama balgam olabilir ama yanıltmamalıdır o da bizi.
Öksürüğe dönüşüyor olmasının sebebi bu geniz akıntısı mıdır?
Şöyle Özgürcüm, yani bu söylediğim hani o hafif olan, hani bizim aman böyle kalsın diye şükrettiğimiz durum. Yoksa gripin komplikasyonu olarak hani az önce saydığım işte gebeler 65 yaş yukarısı diye saydım ve çocuklar da çok riskli, 2 yaş özellikle üzeri. Neyse ki çocuklarda grip aşısı 6 aydan sonra var, hani o da bir şans. Bu özellikle neyi söylüyordum?
Viral pnömonilere gibi.
Yani özellikle bu saydığım risk gruplarında çok ciddi pnömoni olabiliyor. Gripte pnömoninin iki sebebi oluyor. Ya virüsün kendisi akciğerleri mahvediyor ya da solunum sistemi yolunu mahvederek, oradaki epiteli parçalayarak oraya sekonder bakteriyel enfeksiyon dediğimiz, üzerine başka bakterilerin gelip kolayca yerleşmesine sebep oluyor. Özellikle Ebru bilirsin, stafilokok dediğimiz çok ciddi, ağır, abseyle giden pnömonilere sebep oluyor. Hani o yüzden risk grubunun hani özellikle kendini koruması çok önemli. Hani için tam da mevsim olduğu için ben böyle bir hani döne döne vurguluyorum ki neler yapabileceğini, bu hastalığın nelere sebep olabileceğini
biliyorum. Ben sebebi, bir de şimdi korkutmak şuydu. Da istemiyorum ya hastaları bu tarafta olarak. Çünkü poliklinikte hani o kadar çok hasta görüyorum ki şu saate kadar 50 tane hasta görmüş durumdayım. Oo. Evet, hepsi de viral enfeksiyon.
Evet.
Ciddi salgın gibi tabii yani gördüğümüz herkes öyle. Hani gözümüz yaşarabilir, burnumuz akabilir, 3 gün kendimizi gözümüz yatak çeker deriz ya, böyle bir yorgunluk olabilir, hepsinde kas ağrısı olabilir. Grip hakikaten şimdi hocamız anlatıyor. Çok ciddi bir tablo. Ama hani nazlı hasta var. İşte biraz daha kibar bir hasta var. O zaten ne olursa olsun o kadar yoğun ve kötü hissediyor.
Psikolojik
için,
olarak.
Evet, psikolojik olarak. Şimdi ben de hani gördüğümüz %80'i belki de orantısal anlamda siz daha iyi bilirsiniz. Çoğunluğu soğuk algınlığı ve nezle hissettiğiniz şeyler. Yani hani
aynen
üstüne
öyle.
Hani çok ciddi şeyler eklenir. Her zamankinden farklı. Yani hani bence kritik şey hocam dedi ki enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir şekilde o mikroplar yaşam alanı içinde. İstese de istemese de. O evet. Bir de ben iki kere oldum hayatımda diyor. Ben ciddi poliklinik yapıyorum. Tanılı benim de bir gribim var. Evet. İnfluenza. Evet. Ben de hani 45 yaşındayım, 21 yıllık meslek hayatımda bir kere grip oldum. Dolayısıyla hani kimseyi de korkutmak istemiyorum. Soğuk algınlığı, viral enfeksiyon geçecek. Ama ne yapacağız? İmmün sistemimizi güçlendireceğiz.
Lazım.
Ne yapalım hocam?
Kesinlikle. İmmün sistemi aslında şöyle söyleyeyim. Hani önce aklımdayken şeyi de çok kısaca söyleyeyim. Hani istirahat dedin ya. Aslında bu hastalıkta... Bu hastalıkların hepsinde istirahat çok önemli. Yani hastalar şöyle geliyor bana işte. Şimdi biliyorsunuz hepimiz yoğun bir iş ortamı içindeyiz. Geliyor berbat halde beni ne olur diyor bir serum bir şey yap ayağa kaldır.
Devam
ben
edeyim.
İşime devam edeyim.
İş bekliyor.
Yani keşke öyle bir sihirli değnek olsa ben kendim 3 gün yattım. Yani öyle bir sihirli değnek olsa da hepimiz kalkabilsek ayağa. İstirahat etmek çok önemli.
Bana askerde yapmışlardı buna benzer bir şey olmuştu. 3 tane bir şeyi karıştırdılar bilmiyorum hala ne yaptıklarını. Ölüyordum ama yani yoktum ben. En ufak bir hareket yoktu. O iğneyi buradan hala merak ediyorum ne vardı. Ben o gün bayağı bildiğiniz eğitimdeydim.
Eğitime gidecek
kadar
hem de.
O kadar. Keşke böyle şeyler
şimdi
olsa
aslında
da.
Aslında düzgün beslenmek de çok önemli.
Evet.
Yani
evet.
Düzgün beslenmek de.
Kesinlikle.
Muhtemel orada hani askerlik ortamı, gıda alımındaki eksiklikler.
Çok yoruluyordur bir de asker. Sabahleyin dinledim. Kastamonu'nun nerede bir bol sisli bir yerde bir askerliğini.
Gölköy'de.
Yani Gölköy'de sabahleyin arabada
çok
gelirken.
Çok sisli bir yerde.
Seni de keyifle dinliyorum. Yandan askerlik anılarında.
Evet.
İşte askerlik de dahil. Yani. Aslında şöyle söyleyeyim, böyle hastalıklardan korunmada immün sistemin yani bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek çok önemli. Ama o da nasıl kuvvetlenecek? Hani şimdi havaya bakıp şunu demesi kolay, stresten uzak dur. Tamam oldu, nasıl uzak duracağız? Belki burada stresle baş etmeyi öğrenmek. Hı-hı. Sevgili Özgür, senin
beraber yaşamayı
aynı zamanda yaşam koçu işte. Olduğunu biliyorum. Yani bu konuda belki dinleyicilerimize sen güzel öğütlerde bulunabilirsin. Yani
o stresle, ayrı bir programda
tabii,
onu konuşuruz.
Elbette onu kastettim zaten. Stresle başa çıkmayı öğrenmemiz lazım. Bir de ben hastalarıma her zaman şey öneririm. Böyle biraz komiklerine gider işte hadi hocam bunu mu öneriyorsun diye ama bildiğiniz su. Ben buradan sevgili dinleyicilerimizle de bunu paylaşayım. Şey diyorum ben hastalarıma. Zannedin ki reçeteye hani ilaç yazıyorsun ya. Zannedin ki reçeteye günde 2 litre en az su içilecek diye yazdım.
İlaç hani, niyetine.
Bu kadar ciddi. Çünkü bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gösterilmiş. Bir kere düşünün ki bu virüslerin yerleştiği yer neresidir üstleri?
Boğaz.
Boğazdır. Siz sürekli süzmekle bir kere
su için mi?
Sıfır. Sürekli süzmekle bir kere zaten oradaki virüsleri yok ediyorsunuz. Yani mideye indikten sonra mide asidinde zaten yaşayamıyor. Hmm. Kaldı ki mide bağırsak sistemi zaten onların ilgi alanı değil. Öyle diyeyim size. O yüzden bir kere bol su içmelerini öneriyorum. Bir şekilde stresle başa çıkmayı öğrenmelerini, kendilerine arada dinlenme fırsatı verip hani kendini kaybedercesine işe güce dalmayaraktan güzel bir denge kurmalarını öneriyorum. Söylememe gerek bile yok ama şu meyve, sebze hani vitamini doğal yolla almak. Çok önemli tabii şimdi diyeceksiniz ki meyvenin doğalını nereden bulacağız hocam diye.
O da ayrı
bir konu ama ne olursa olsun doğal beslenebilmek. Meyve sebze ağırlıklı kışın C vitamini. Ha C vitamini deyince size son bir yayın şeyi de söyleyeyim. Bilgisi de vereyim. Şimdi tabii bir de şöyle bir şey var. Echinacea, C vitamini preparat olarak yani tablet olarak almanın son yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki şey olarak etkisi yok. Soğuk algınlığını önlemede ve tedavi etmede. Bir çok fazla şeyi yok. Hani o yüzden ben özellikle dikkat ederseniz aman stresle başa çıkalım. Hani aman düzgün düzenli yaşayalım'a daha bir yöneldim. Çinko'nun rinovirüs yani şu nezle virüsünde çok etkili olduğu gösterilmiş. Belki çinko takviyesi olabilir. Hani onu bir söyleyeyim antiparantez. Ama onun haricinde doğal beslenme diyorum. Bol su içmek diyorum.
Evet, her öğünde mutlaka salataları olsun.
Kesinlikle. Çok
bu dönemde özellikle 3 porsiyon meyve tüketimine özen gösterelim. Öğün atlamayalım. Uykumuzu yeterince iyi ve kaliteli
uyku. Çok haklısın.
Uykumuzu uyuyalım.
Evet, uyku denen şey aslında gerçekten o da bağışıklık. Ya bütün bedenin yenilendiği, sil baştan resetlendiğimiz aslında aynen öyle.
Tamir olduğumuz.
Aynen tamir olduğumuz dönem aslında bu dönemdir. Yani galiba biraz kendimize daha mı önem vermemiz gerekiyor? Hani
ve spor değil mi?
Evet. Mutlaka. Ben bir ara kendim bir buçuk yıl tai chi sporuyla uğraşmıştım. Böyle biraz da söylenerek gitmiştim. İşte gitmeler gelmeler, kış günü işte uğraşmalar. Ama sonra inanın o sert bir kış dönemiydi Ankara'da. Hiç hasta olmadım o bir buçuk yıl boyunca. Yani şöyle influenza ya da soğuk algınlığı ya da çok hafif geçti. İnanamamıştım. Spor gerçekten çok önemli.
Evet, size uygun, size uyan hangi evet. Sporu yapabiliyorsanız mutlaka yapalım ve hayatımızın bir parçası olsun zaten. Düzenli yapalım. Sağlıklı yaşamak, kaliteli yaşlanmak adına hiç sporsuz kalmayalım.
Evet, az ya da çok. Bu bir yürüyüş olabilir. Daha üşenmezseniz bir yüzme olabilir, pilates ne olursa olsun. Hareketli kalmak lazım.
Bir de toplumda hani bizim Türk toplumunda özellikle öpüşmeyi biz çok seven bir toplumuz.
Yani korunmak evet. için ne yapalım?
Evet. Ondan da biraz bahsedeyim. Aslında korunma deyince belki bu virüslerin özellikle hangi yolla bulaştığını bilirsek nasıl korunmamız gerektiğini biliriz. Yani genelde hani toplumda bilinen hepimizin hani genellikle bildiği nedir? Öksürme, hapşırma sırasında işte kendimizi koruyalım yeterli. Aslında öyle değil. Çünkü bu virüsler birkaç yolla bulaşıyor. Bunlardan bir tanesi damlacık yolu dediğimiz öksürme, hapşırma hatta konuşma sırasında.
Oluyor.
Etrafa saçtığımız damlacıklar.
Haliyle.
Ama ikincisi de
zerre olanlardan.
Aynen öyle. Ama bir yol daha var ki o da temas yoluyla bulaşma. Ne demek? Yani bu işte öksürüp hapşırdığımız zaman ki o minik partiküller bir süre sonra çöküyor. Ya da işte diyelim ki elimizi ağzımıza burnumuza götürdük ya da o kişi hasta kişi götürdü. Sonra o eliyle dokunduğu her yerde bu virüs inanın günlerce canlı kalabiliyor. Saatlerce, uzun saatler boyunca canlı kalıyor. O yüzden bu özellikle domuz gribi döneminde hatırlarsınız sene 2009'da. O zaman biz özellikle halkımızı farkındalık, halkımızda, insanlarımızda farkındalık yaratmaya çalışıyorduk. Ama bu her mevsim için geçerlidir. Lütfen ağzımıza bir şey götüreceğimiz zaman, bir şey yiyeceğimiz zaman o elleri yıkayalım. Yıkayamıyorsak bir kolonya, bir alkol bazlı el antiseptiği bir şey ile elimizi temizleyelim. Bu bir. Çok önemli.
Aslında çocuklarımıza da özellikle okuldan öğretmek geldikleri
lazım.
Zaman
tabii.
Doğru el yıkamayı öğretelim bir kere. Hani
ha, en az iki dakika. En az iki
evet.
dakika.
Süpersin.
Yani 15 saniye sürüyor sürmüyor. Yani şimdi el yıkama ben görüyorum çünkü evet. birçok yerde.
Hani parmak araları, tırnaklar
şey
yani
fırça kullanma yok.
Onun için doğru el yıkamayı çocuklarımıza mutlaka öğretelim.
Bir ara onun üzerinde düşünmüştüm. Mesela yabancı kaynaklarda şey vardır. Der ki musluğu aç. Ondan sonra işte Jingle Bells şarkısı vardı işte Jingle Bells, Jingle Bells. İşte onu bitirene kadar hani bir çünkü şimdi bir, iki, üç diye saymak çok sıkıcı. Hani hesaplamışlar onu o jingle şey kısmını söyleyene kadar işte elleri yıkarsan doğru zamanda yıkamış olursun.
Güzel yöntem
hani
aslında.
Hani acaba evet. biz neyi bulsak? Mesela çocukların genelde bildiği şarkı bizi mini mini bir kuş donmuştu.
Olabilir.
Çocuğumuz hangi şarkıyı söylüyorsa.
Yani,
pencereme konmuştu. Olur.
Sayalım, sayalım.
Olur. Ya, bir dakika falan olur.
Yani en azından sıkılmaz. O elleri yıkar. Onun için bir zevk haline evet, gelir. Hani evet, mesela bu tarz belki pratik şeyler bulmak lazım. Bir de yine aklıma gelmişken sevgili dinleyicilerimizi uyarayım. Biz hep böyle bulaş yolu olarak hani elimizi ya da elimizde dokunduğumuz bir şeyi ağzımıza ya da burnumuza götürmeyi düşünürüz. Ama bir de hiç akla gelmeyen gözler vardır. Gözün akı, konjonktiva dediğimiz. Hı-hı. Çok iyi bir enfeksiyon kapma yoludur. Yani o eller kirliyken gözler de kaşınmayacak. Lütfen.
Ovuşturmayalım.
Evet.
Çok güzel söyledin.
Ve hastaysak lütfen sosyalleşmeyelim, evimizde oturalım.
Daha geçen hafta
evimizde oturalım. Lösemi işledik ama.
Öpüşmeyelim, tokalaşmayalım.
Evet, evet. Immün sistemi kötü olan ama toplu taşıma araçlarını kullanan, sinemaya gitmek isteyen, normal sosyalleşmek zorunda olan hocam, kişileri düşünerek lütfen evde oturalım.
Son söz şeyi de söyleyeyim. Tabii şimdi görüntülü değil ama dinleyicilerimiz neyi kastettiğimi anlayacaktır. Çevremizdekileri korumak adına öksürüp hapşırırken o anda bir mendil bulamadılarsa, ki en güzeli tabii mendille korunmak ama bulamadılarsa kollarının iç kısmı, yani gövdemize değen kısmını şöyle burunlarına götürerek hapşırıp hani o şekilde
o bile,
etrafı tabii yani şuralar çünkü insanlar dokunur. Tabii çok iyi bir, çok pratikte çok iyi bir koruma yoludur Özgür.
Sonra üstümüzde mutlaka yıkayalım, çıkartalım yıkayalım.
Yani önce bir koruyalım etrafımızı sonra da yıkarız.
Harikaydı. Doçent Doktor Nur Hayat Bayazıt canlı yayın konumuzu, enfeksiyonu, gribi, nezleyi konuştuk. Çok da eğlenceliydi, çok da keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
İyi çalışmalar diliyoruz size. Kısa bir aramız var, hemen güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından önemli bir konumuz var. Beynimizde olup bitenler vücudumuzu nasıl etkiliyor? Profesör Doktor Sinan Canan bizimle olacak. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve beynimizi keşfetmemizi sağlayacak. Hepsi birazdan ama önce kısa bir ara.
Eski araba gibi arıza yapar ama yolda bırakılmaz. Teker patlatır, su kaynatır, yoldan çıkar ama yolda bırakmaz. Eski arkadaş, eski araba gibi arıza yapar ama yolda bırakılmaz. Teker patlatır, su kaynatır, yoldan çıkar ama yolda bırakmaz. Bitti miydi güzel günlerin? Salya sınık koşacak bir kucak, gözyaşların dökecek bir yatak. Seni eski günlere uçuran salıncak istersen. Eski arkadaş, eski araba gibi arıza yapar ama yolda bırakmaz. Teker patlatır, su kaynatır, yoldan çıkar ama yolda bırakmaz. Kadere küskün kaçacak bir yer. Hayattan yorgun yumuşak bir minder. Bir sevdalara açılan bir defter istersen. Eski arkadaş, eski araba gibi arıza yapar ama yolda bırakmaz. Teker patlatır, su kaynatır, yoldan çıkar ama yolda bırakmaz. Eski arkadaş, eski araba gibi arıza yapar ama yolda bırakılmaz. Ker patlatır, su kaynatır, yoldan çıkar ama yolda bırakılmaz.
14.30 saatimiz Radyo Doktoru Tümuz ile devam ediyor. Bizi mobil uygulamamız üzerinden artık telefonunuzdan, tabletinizden her yerden dinleyebilirsiniz. TRT TV uygulamasını ücretsiz olarak mutlaka indirin telefonunuza, tabletinize. Nerede olursanız olun biz yanınızda olmaya devam edelim. Memleket havasını yanınıza taşıyalım. Sizinle beraber hayatı paylaşalım. Evet, bu aralar beyin yönetimiyle ilgili çok fazla popüler bir dönem yaşıyoruz. İnsanların beyni keşfetmesi, beyinle ilgili yeni yöntemler, teknikler öğrenmesi ya da bunu nasıl eğitebilirim, nasıl daha geliştirebilirimle ilgili merak oldukça fazla. Ve bununla ilgili de çok önemli isimlerden birisi var. Profesör Doktor Sinan Canan. En Beyin diye bir kitabı var hocamızın. Çok da farklı kapılar açabilecek, hayatımızda yeni şeyleri keşfetmemizi sağlayacak. Belki de demek bunun sebebi buymuş, bu davranışları bu yüzden yapıyormuşuz dememize neden olup kendimizi yeniden keşfedeceğimiz birçok noktaya temas ediyor. Mutlaka okumamız lazım. Bu kitabı eğer okumadıysanız mutlaka edinin ve başucunuzda bulunsun. Hatta okutun arkadaşlarınıza, çocuklarınıza, tanıdıklarınıza da. Çok faydasını göreceğiniz özel bir kitaptır. En Beyin, Sinan Canan'ın. Bu arada sevgili Sinan Canan'la güzel bir röportaj yaptı Ebru ve ben yokken yaptı bunu. Benim bir sürü sorum vardı soracağım.
Çok keyifliydi. Çok şey keyifliydi. Kaçırdım.
Ben çok kaçırdım. Ama eminim siz de çok önemli şeyler konuşmuşsunuzdur. Kesinlikle. Çok önemli şeyler. O zaman o röportajı bir dinleyelim beraber. Bakalım neler sormuşsunuz. Sonrasında ben sana soracağım neler sormamışsın diye. O zaman hemen dinleyelim röportajımız nasıl olmuş acaba. Ardından devam edeceğiz.
Sinan Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Beynimiz vücudumuzun en üst kontrol merkezi diyoruz.
Evet.
Ama duygularımız beynimizi etkiliyor mu? Bu da bizim sağlığımızı olumsuz etkiler mi acaba?
Valla şöyle söyleyeyim öncelikle. Şimdi beyin en üst kontrol merkezi deyince ya da ben böyle sürekli beyin anlattığımda insanlar böyle hani beyni bir efendim başına buyruk bir padişah falan gibi algılıyorlar.
Evet,
hani
öyle
böyle,
algılıyoruz.
Hani böyle bir her şeyin üstündeymiş falan gibi algılanıyor ama ben o durumda hep şeyi söylerim. Dışarıda kendi başına zıplayarak gezen bir beyin görmememizin bir nedeni var. Bütün beden olmadan beyin bir anlam ifade etmiyor. Beyinle beden arasında çift yönlü ve çok yoğun bir etkileşim var. Bedenimizde olan bitenler beynimizi, beynimizde olan bitenler de bedenimizi etkiliyor. Bir kere meseleye böyle bir bütüncül açıdan bakmak şart. Biz işte gerek tıp fakülteleri olsun, gerek benim şimdi görev yaptığım psikoloji bölümlerinde olsun, bu işlevleri anlatırken işte beyni ya da vücudun başka yerlerini parçalar halinde anlatıp sonra öğrencilerden birleştirmelerini istiyoruz ve genellikle o birleştirme zor oluyor. Çünkü bütün sistemi bir anda düşünmek biraz zor ama özellikle yani beynimdeki düşünceler bedenime nasıl etki ediyor derken evet çok etki ediyor ama bedenimizdeki olaylar da doğrudan işte malum son gün zamanlarda işte bağırsaklardaki bakterilerin beyne etkilerine kadar bir sürü mesele girmeye başladı gündeme. Şimdi özetle şunu söyleyeyim, bu duygular aslında işte genellikle biz kalpten böyle göğsümüzde falan hissettiğimiz için heyecanımızı falan hep böyle sanki beynin dışında bir şeymiş gibi kültürel olarak da öyle bir kabulümüz var. Ama bugün bildiğimiz kadarıyla duygusal bütün devrelerimiz beyinde yer alıyor. Özellikle beynin bilinçsiz kısımlarında. Biz buralara bilinçle ulaşamıyoruz, oralarda ne olduğunu bilmiyoruz, bunları istemli olarak kontrol edemiyoruz. Daha da fenası bunlar dile ve hafızaya doğrudan ulaşmadığı için çok erken yaşlarda, daha doğru dürüst hafızamızın oluşmadığı zamanlarda oluşmuş olan duygusal kalıplar bazen ömür boyu bizimle beraber geliyor. Ve işte malum bu psikologlar işte dinlerken bir çocukluğunu anlattırıyorlar, oradaki travmaları bulmaya çalışıyorlar ya, o duygusal kalıpların bütün hareketlerimizi yaşam içinde etkilediğine dair çok fazla kanıtlarımız var. Şimdi en temelde şöyle söyleyeyim, bugünkü insanın en önemli problemi negatif duygulanımlar ve özellikle de bu işte aşırı stres vesaire gibi durumlar. En fazla çalıştığımız, bildiğimiz hikayede bunlar üzerine derlediğimiz bilgilerden kaynaklanıyor. Bizim yüz binlerce senedir yaşadığımız hayata hiç benzemeyen bir hayatımız var insanoğlu olarak şu anda.
Stres arttı bir kere değil
mi? Çok arttı. Çünkü şöyle uyumsuz bir ortam bize. Yani bu ortamı biz yaptık. Şu anda yaşadığımız medeni ortamı biz ürettik. Ama kendimize göre üretmemişiz pek, o anlaşılıyor. Yani işte eğitimden iş hayatına, işte efendim evimizin düzeninden tutun yediğimiz içtiğimize kadar her şey benim tırnak içinde fabrika ayarı dediğim şeylere bayağı bir uyumsuz.
Doğayla uyumsuz.
Doğayla
aslında.
Uyumsuz. Bizim doğamızla uyumsuz dolayısıyla. Şimdi 200 bin sene önceki insanoğlu, ki insan 200 bin senedir burada gibi yaklaşık. 200 bin sene önceki insanın ayarları nasılsa bugün bizim ayarlarımız da aynı. Çünkü bir organizma 200 bin senede değişmez. Yani çok küçük değişiklikler olabilir ama büyük böyle majör işte efendim metabolizmasında ya da beynin işleyişinde büyük bir değişiklik beklemezsiniz. Dolayısıyla 200 bin sene önceki insan bu çıplak bedenle tabiatta nasıl hayatta kaldıysa biz de bugün aynı ayarlara sahibiz, aynı şeyleri istiyoruz, aynı şeylerden korkuyoruz. Daha da fenası, mesela stres bağlamında bir örnek vereyim. Şimdi tabiatta stres bizi hayatta tutan güzel bir şeydi. Bütün canlılar strese girerler. Ne zaman? İşte bir avcı kovaladığında, aç kaldığında, bir yerde sıkıştığında, ya yani bir darlık durumunda kaldığında bir stres reaksiyonu oluşur.
Aslında vücutta. O kadar da kötü bir şey değildir. Bir kısmı elbette. Da faydalıdır.
Zaten mi? O olmasa mesela bazı operasyonlar var. Biz yapıyoruz hayvanlara. Beyninin stres merkezine hasar veriyoruz. Bu hayvanlar hiç yani acıkınca yemiyorlar bile. Anlatabildim mi? Ya da tehlikeden hiç kaçmıyorlar bile. Çünkü o stres sistemi aynı zamanda kırmızı alarm görevi görüyor. Ve sizi stresten uzak tutuyor. Ama tabiata bakın. İşte hep verdiğim örnek. Aslan ceylanı kovalıyor. Belgesellerde izliyoruz. Ve genellikle ceylan kaçsın kurtulsun isteriz hep. Evet. Masum ceylan çok böyle empati yaparız ona. Genellikle de belgesellerde bazen o ceylan şanslıdır kurtulur. Sonra ceylanı çekmeye devam ederler mesela. Ceylan 5 dakika sonra olduğu gibi otlamaya devam eder. Hiç yani bu işte aslanlar her gün beni kovalıyor Allah kahretsin ben ne yapacağım diye böyle dertlenen bir ceylan göremezsiniz. Ya da efendim aslan elinden o ceylanı kaçırdığı zaman bir köşede oturup ya ben çoluk çocuğa ne diyeceğim gene avlanamadım işte Allah kahretsin benden adam olmaz gibi bir aslan da görmüyoruz. Aslında... O süreç biter bitmez stres bitiyor.
Keşke biz de yapabilsek değil mi? Tabii. İşteki stresi alıyoruz, eve götürüyoruz, ertesi sabah tekrar getiriyoruz ve onu yaşamaya günlerce devam ediyoruz.
Tabii ki bu stres devresi normalde böyle işler içinde tabiatta. Yani biz de mesela işte avlanacağımız zaman, tehlikeden kaçacağımız zaman devreye giriyordu. Ve ondan sonra süren ya da işte bizim kronik stres dediğimiz bir durum pek olmuyordu muhtemelen hayatımızda. Şimdi bizim vücudumuzda başka bir stres sistemi olmadığı için stres sistemi tektir. İşte beyinde amigdala diye bir yerden başlar. Tabii böbrek üstü bezlerimize kadar inen bir sürü sistemi ilgilendirir. Her sabah trafikte faaliyete geçiyor. Her sınav döneminde öğrencilerin vücudunda faaliyete geçiyor. Efendim işte kredi kartı ödeyeceğiniz zaman faaliyete geçiyor. İşte ekonomide bir dalgalanma oluyor harekete geçiyor. Siyasi bir şey oluyor harekete geçiyor. Yani devamlı olarak bu sistem bilinçsiz de bir sistem olduğu için dışarıda ne olduğunu da çok bilmiyor ama diyor ki strese girmem lazım. Ben bari salgılayayım bir takım hormonlar. Ve normalde tabiatta sizin hayatınızı kurtaracak o hormon salgıları sürekli olarak yüksek kaldığında bu sefer vücudunuzu öldürmeye başlıyor. En iyi bilinen örneği beynimizde kırmızı alarm çaldığı zaman oradan bir hormon salgılanıp tabii böbrek üstü bezlerimize gider. Böbrek üstü bezlerimizden de artık herkesin çok bildiği kortizol diye bir hormon salgılanıyor. Kortizolün işine bizim kan şekerimizi yükseltecek. Böyle kaslarımıza daha çok kan gitsin diye ortamı hazırlayacak. Kalbimizi falan hızlandıracak. Artı bağışıklık sistemimizi biraz baskılayacak ki enerji oralara harcanmasın falan gibi. Ama tehlike geçince bunun azalması ve her şeyin normale dönmesi gerekiyordu. Her gün yüksek olursa bu hormon ki şehirli insanda kortizol düzeyleri hep çok yüksek. Bir kere beyine gidiyor yüksek miktarda gittiğinde ve beynin özellikle başta hafızayla ilgili bölgeleri olmak üzere küçültmeye başlıyor. Beynimizin tamamında küçültücü bir etkisi var. Beyin hücrelerinin ölümüne sebep oluyor. Devamlı kan şekerini yükseltici etkisinden dolayı şeker hastalığı vesaire gibi şeylere uzun dönemde sebep oluyor. Bağışıklık sisteminin uzun süreli baskılanması yine hem enfeksiyonlara hem kanser gibi istenmeyen reaksiyonlara açık bir vücut oluşturuyor zaman içerisinde. Yani stres bugün işte ne diyelim modern hayatta yaşayan insanın en önemli problemlerinin bence birinci sırasında. Stresi yönetme becerisi de bu dönemin en önemli becerisi. Tekrar söylüyorum buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bu vücuttaki stres sistemi böyle. Sorun bizim oluşturduğumuz bu günlük hayat rutini bizi çok fazla strese sokuyor. O yüzden arada bir böyle işte bu döngüden bir çıkmak. Mesela dünyada biliyorsunuz bu farkındalık, meditasyon vesaire egzersizleri gittikçe daha popüler hale geliyor. Sebebi bu. İnsanlar bu döngüden çıkmanın bir yolunu arıyorlar.
Aslında şehirde olduğumuz için belki de bu tabii meditasyon. Ki, yani ki. Çıkıp bir doğa yürüyüşü yapma aynen şansımız öyle. Her zaman yok.
Mesela dağlarda yaşayan insanların böyle stres, meditasyon falan gibi dertlerin olduğunu ben pek düşünmüyorum. Özellikle işte Toros dağ köylerinde falan yaşayan insanların o gerçekten dünyaya ve hayata bakış tarzları çok çok farklı mesela bir şehirli insana göre. Çünkü onların dertleri daha gerçek, onların stresleri daha faydalı stresler. Bizde sürekli ama arka planda. Şimdi olumsuz duygulanımların yarattığı bir şey stres ve beynin vücutla ilişkisine baktığınız zaman beyin vücudu hissettiği, algıladığı duygulanıma göre bir şekilde ayarlama yeteneğine sahip. Bütün hormon sistemini bir kere beyin kontrol ediyor. Siz diyelim işte böyle istenmeyen kötü bir duygulanım yaşadınız. Mesela uzun süre üzüldünüz ya da efendim bir şeyden dolayı devamlı bir gerginlik ya da anksiyete yaşıyorsunuz. Bunlar devamlı bütün vücudunuzun hormon sistemini etkiliyor. Ben şimdi biraz önce sadece kortizolü söyledim. Ama 40'ın üzerinde hormon var vücutta. Bu işlerde görev aldığını bildiğimiz, kim bilir bilmediğimiz daha neler var. Ve bu hormonların genel olarak iyileri azalıyor, kötüleri hep artıyor. Bir böyle kötü bir kokteyl var. İşte bu kokteylin içinde kortizol var, adrenalin var. Özellikle adrenalin uzun süre yüksek olması kalbi ve damar sistemini çok yorucu bir etki yapıyor. Bir de iyi kokteyl var. Mesela işte dopamin, serotonin, işte endorfin gibi maddeler bunlar. Bunlar da uzun dönemde streste ya da olumsuz duygulanımlarda miktarları azalan şeyler. En önemlilerinden biri de oksitosindir bu maddelerden. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Arttırması aslında çok kolaydır. Nasıl? Bu çok faydalı bir kimyasal. Birine sarıldığınızda oksitosin salgılıyor vücudunuz. Yani böyle ilginç bir şey var.
Şimdi şahane, oksitosin, çok da kolay.
Tabii ne iş yapıyor? Normalde annelerde işte çocuk doğum sırasında bebeğin rahimden itilmesini sağlayan ya da anne emzirdiğinde sütün memeden fışkırmasını sağlayan hormondur. Ama aynı zamanda böyle bir şefkat ve toplumsal bağlılık hissini de oluşturan bir hormondur. İlginç bir şekilde oksitosin düzeyleri yüksek insanların bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına ve kanser gibi rahatsızlıklara daha az yakalandıklarını biliyoruz. Ömür uzatan hormonlardan bir tanesi. Ve oksitosinin salgılanması da öyle pek tesadüfen olmuyor. Annelerde zaten fizyolojik olarak var ama insanların diğer insanlarda normal sosyal hayattaki olumlu etkileşimler oksitosin salgısına sebep oluyor. Birisiyle tokalaştığınızda bile oksitosin salgılıyorsunuz. O yüzden işte bir meşhur bir doktor var bu oksitosin konusunda çok çalışan. Onun bir reçetesi var. Dr. Love diyorlar ona, Doktor Aşk. Günde diyor 8 kere kucaklaşın. Günde 8 kez kucaklaştığınızda oksitosin sadece bu faydaları yapmıyor, gerginliğinizi de azaltıyor. Mesela kırmızı alarm sistemi vardır beyinde, amigdala denen küçücük bir yer. Orası coştu mu bizim vücudumuzda her şey coşuyor. Oksitosin gidip oranın düğmesini kapatıyor mesela. O yüzden sevdiğiniz insanlarla bir arada olduğunuzda dert, keder, tasa
azalır. Sosyalleşmek o zaman ömrü uzatan elbette bir şey.
Fakat olumlu bir sosyalleşme. Yani gerçek duygusal paylaşımlar içeren. Yani insanların böyle negatif enerjilerini boşalttıkları amaçsız eğlenceler pek bunu sağlamıyor. Ama oksitosin nerede artıyor diye bakarsanız bir grup insanla koro kurup şarkı söyleyin. Oksitosin tavan yapıyor. İşte diyelim bir futbol takımı kurup futbol oynayın. Takım arkadaşlarınızla birlikte oksitosin salgılıyorsunuz. Bir olma, beraber olma duygusunun oluştuğu hemen hemen her yerde oksitosin başrolde görev alıyor. Peki. Ve daha da önemlisi oksitosin arttıkça hem karşınızdaki insana güveniyorsunuz hem de güvenilirliğiniz artıyor. Yani siz de oksitosin arttığı zaman karşıdaki insan da size daha fazla güveniyor. Çünkü ona güven verici hareketler yapıyorsunuz. Böylece toplumsal yaşam aslında destekleyen bir şey. Hormonal sistemimiz bir arada olmamız için çırpınıyor adeta. Ama biz
yalnızlaştık. 14.42 saatimiz, bu güzel keyifli sohbeti tekrar yayınlayacağız, tekrar dinleyeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın konuşması için ona bağlanacağız.
Ülkemize mahsus bir yönetim birimi olan muhtarlar 1830'lu yıllardan beri seçimle